Yok, ben bunda o dört ayrı şiirde birbirinin devamı sayılabilecek aynı zamanda bir şiir denemesini bu kitapta yaptım. Benim şiirlerim uzundur genelde. Yani kısa şiirlerim de vardır ama azdır. Genellikle uzundur şiirlerim. Şiirlerimin hikayesi vardır. Bütün şiirlerimin hikayesi vardır. Ama öyle basit bir dille kendini ele vermez. Okuyucunun da bilmesi gerekir. Yani benim okuyucum zeki ve entelektüel olmak zorunda.
Zorlanıyorsun orada.
Evet, aptal ve cahil benim şiirimi anlayamaz. İyi şiir okumayı bilen okuyucuyu da eğitmeyi üstlenir aslında. Yani anlamayanı anlamaya zorlar iyi şiir. Bu da güzel bir şeydir.
Doğru.
Yani iyi şiir anlamak için bir okuyucu çaba sarf etmelidir. Bu onu geliştirir mesela. Basit bir şiirde bir okuyucu kafa yormadan anlayabilir. Bildiği bir şeydir çünkü. Ama biraz daha farklı, özgün ve yeni bir şiirle karşılaşınca bu insan ne demek istiyor diye birçok kez okumak durumunda kalır.
Tabii.
Ve oradaki yeni sesi, yeni sözcükleri, yeni kavramları, yeni imgesel benzetmeleri, metaforları ve bir şairin dille nasıl oynadığını ve dil işçiliğini öğrenir orada. Der ki ben böyle bir şiir de varmış ve yeni karşılaşıyorum. Benim mesela çok karşılaştığım bir şeydir bu. Bana bazıları der ki hocam ya ben şiir okuyan birisiyim, üniversite mezunuyum, edebiyat fakültesi bitirdim ama şiirlerinizi anlamakta zorluk çekiyorum bazen derler. Ben de onlara derim ki bu iyi bir şey. Biraz daha zorluk çekin ve çaba sarf edin. O zaman göreceksiniz ki entelektüel bilginiz çok daha gelişecek ve çok daha iyi kavrayacaksınız. Dünyadaki şiiri ve edebiyatı daha iyi kavrayacaksınız. Felsefeyi ve sosyolojiyi daha iyi kavrayacaksınız diyorum. Çünkü iyi şairler aynı zamanda bir büyük felsefecidirler. Büyük felsefecilerin hemen hepsi de dünyada aslında gizli birer şairdirler. Yani bir şair sadece söz ustası değil, bilimsel olarak da dünyayı tanımak ve kavramak durumundadır. Yani felsefeyi, tarihi, sosyolojiyi, dinler tarihini, coğrafyayı, astronomiyi, astrolojiyi bilmek zorundadır. Doğayı tanımak zorundadır. Çiçekleri kullanıyorsanız çiçeklerin dillerini ve özelliklerini bilmek zorundasınız. Hayvanları ve kuşları anlatıyorsanız birbirine benzeyen ya da benzemeyen kuşları tanımak zorundasınız. Ormanı ve okyanusları anlatıyorsanız ormanın ve okyanusların içinde neler olduğunu veya da neler olamayacağını bilmek zorundasınız. Bunu bilmediğiniz zaman rastlantı bir şiir yazabilirsiniz ve rastlantı iyi bir şiir de yazabilirsiniz.
Tabii.
Ama sürekli olarak iyi bir şiiri usta olarak yazamazsınız. Şiirde usta olmak, bütün bunları bilmek ve bilerek bunların kurgusunu yapmayı da içerir aslında.
Peki ya şimdi hala arıyor musun sesini yoksa tamamen buldun ve aynı şekilde yazmaya devam ediyorsun?
Benim bir
Yok.
sesim var artık. Yani şiirimi gören ya da duyan birisi bu Namık Kuyumcu şiiri diyor. Bu iyi bir şey benim için.
Evet.
Bu iyi bir şey. Yani elbette ki değişip dönüşecek. Ama bir özgünlüğümün olduğunu anlatmak ya da bu Namık Kuyumcu şiiri dedirtmek benim için önemlidir. Yani en azından farklı olduğumu ve kendime ait bir ses ve söz ilişkisi içinde, semantik yapı içinde, sentaks oluşum içinde olduğumu ben biliyorum. Bunu okuyucunun da bilmesi benim için önemli. Artık belli bir olgunlaşmaya ulaştığını düşünüyorum şiirin. Ha bu olgunluktan sonra kuşkusuz ki daha başka tarzlarda, daha başka objelerle, nesnelerle ve alanlarla ilgili gelişecektir, gelişmelidir de. Ama kendime ait bir özgün sesimin olduğunu biliyorum. Yani Türk şiir içinde Namık Kuyumcu kendine ait çok farklı ve özgün bir sestir. Bunu ben biliyorum ve şiirimi tanıyan ve şiirimi okuyan da biliyor. Yani kendi kuşağımın içinde çok farklı bir sesim, bir Namık Kuyumcu şiiri ve bir Namık Kuyumcu edası ve söylemesi vardır. Denebilir ve değerler de benim şiirim için.